Ayrım 11, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 120. Cem'in ordusunu kendi gelinceye kadar oyalamak üzere Bayezid tarafından gönderilen küçük bir fırka asker Bursa kıyısına geldiği gün Cem'in de öncüleri aynı şehrin kenarına gelmişti. Bursalılar iki ateş arasında kaldıklarını görerek telaşa düşmüş, nasıl bir yol tutmak lazım gerektiğini görüşmeye koyulmuşlardı. Bir yanlarında adı deliye çıkmış bir padişahın askeri, diğer yanlarında iyi tanınmış bir şehzadenin ordusu vardı. Dipnot: Fatih'in oğlu Yavuz'un babası olup iki büyük arasında bir küçük vecizesiyle kişiliği mükemmelen tarif olunan Bayezid, Osmanoğulları içinde deliliği ilk görülen adamdır. Bir taraftan bol afyon yutan, bol şarap içen, diğer taraftan da sofuluğa bel bağlayan bu adamın deliliğini gösteren meşhur iki hikaye vardır. Ağızdan ağıza aktarılan bu hikayelere göre bir gün Bayezid selamlık için Fatih Camii'ne gitmek üzere atlanır. Büyük bir alayla saraydan çıkıp yola düzülür. Şimdi kendi adını taşıyan meydanlığa gelince gözüne bir yoğurtçu dükkanı ilişir, imrenir. Atın başını çekerek üzengisi yanında yürüyen solaklardan birine emir verir. ''Bana bir çanak yoğurt getir.'' Alayda yoğurt içmek, bu bilhassa o devrin hafsalasına sığmayan bir hafiflik ve düpedüz delilikti. Ama verilen emri yerine getirmemeye de imkan yoktu. Bu nedenle sadrazamın zekasına müracaat edildi. O da padişah halka nasıl yoğurt satıldığını bizzat tecrübe buyuracak diye dükkandan bir çanak yoğurt getirtti. Padişahın çanağı ağzına dikitle yüzünü buruşturması üzerine de ''Hünkâr yoğurdu ekşi buldu, halkın aldatılmasına kızdı.'' diyerek yoğurtçuyu dükkanın kapısına astırdı. Yine bu adam başka bir selamlık günü atın üstünde elini havaya kaldırdı. Helezonik işaretler yaptı. Görenler bu duruma gülmek isterken sadrazam araya girdi. ''Şevketlu hünkâr, buraya bir cami yapılsın, minaresi de burmalı olsun buyuruyorlar.'' deyip o deli işaretini dindarane bir emir haline soktu. Mamafih ona halk deli diyordu. Dalkavuk tarihçiler bu deli lakabını veliye çevirmişlerdir. Padişaha muhabbetleri yoktu. Şehzadenin ise baht oyununda galip geleceğine güvenemiyordu. Bu yüzden ne yapacaklarını bilemiyor, küme küme toplanıp konuşuyor, münakaşa yapıyorlardı. Nihayet bir karar verdiler. Her iki kardeşe karşı tarafsız kalmayı doğru buldular. Şehir bu karara göre bir nevi öndül oluyordu. Düşman kardeşlerden hangisi savaşta üstün çıkarsa ona verilecekti. Dipnot öndül, hem rehin hem de yarış mükafatı manasındadır. Bu durum Bayezid'in gönderdiği ordu için belki elverişliydi. Çünkü Cem'in şehre girmemesi başında bulunduğu askerin barındırılmasını zorlaştıracaktı. Konya'dan oraya kadar uzayan yol üzerinden toplanan askerleri bir nevi güvensizliğe, endişeye sürükleyecek, aynı zamanda genç şehzadeyi kızdırarak Bursa'ya hücum etmesini ve Bursalıların da bu hücumdan etkilenip Bayezid'e eğilim göstermelerini doğuracaktı. Ama Bayezid kuvvetlerine kumanda eden Ayaz Paşa beceriksizlik gösterdi. İleri geri hareketlerle, akılcı baskınlarla Cem'i yoracak yerde Bursalılara sataştı. Şehirlilerden de ele geçirdiklerini hapse attı, dayağı yatırdı. Hatta daha ileri giderek namussuz Bursalıların bir gün boğazlarına kan, kulaklarına kızgın halka takacağını bildirdi. Dipnot: Kan vaktiyle suçluların boyunlarına asılan kalın lale. Kalak da burun deliği. Ruhunda aslan şehameti taşıyan Türk tatlı dilin esiridir. Güler yüz ve hoş sözle aslanı etkilemek genellikle mümkün olmuştur. Ama sert söz, asık çehre Türk'ü iğrendirir, sinirlendirir. Bir Pars için kamçı neyse Türk için de ağır söz odur. Ayaz Paşa bu gerçeği nedense görmezlikten geldi, asil Bursalıları kötü sözlerle incitti ve Cem'e taraftar olmalarına neden oldu. Şimdi Bursa'dan genç şehzade ordusuna yiyecek giyecek armağanlar veriliyordu. Bizzat Cem'e de apaçık muhabbet gösteriliyordu. Yalnız kale anahtarları teslim edilmiyor, bu fedakarlığın yapılmasında gelecekte olacaklar düşüncesiyle tereddüt ediliyordu. Cem Bursalıların dostluğundan memnundu. Bu dostluğu askeri bir zaferle kuvvetlendirerek bir an önce şehre girmeyi kuruyor, kuruntusunu gerçekleştirmek için de acele ediyor, sabırsızlanıyordu. Ama Lala Yakup büyük bir yavaşlık içindeydi. 2000 kişilik bir güce kumanda eden Ayaz Paşa'ya bir türlü saldırmıyordu. Cem de anasının bu adam hakkında söylediklerini hatırından çıkarmıyor, ordu idaresini tamamen eline almaktan çekiniyor ve bu yüzden günler boş yere heder olup gidiyordu. Şehzade birkaç kere Yakup Bey'i zorlamak istedi. ''Ne duruyorsun Lala, niçin saldırmazsın? Ayaz gidisini tartağan etmek için ne bekliyorsun?'' Lala Bey şu cevabı verdi. ''Düşmanı kan dökmeden eritmek asan görünür. Siz gam yemeyin, bekleyin. Ayas elimizdedir, Bursa da bizimdir.'' Sonra gülerek ilave etti. ''İmaret önündeyiz, çorba içmemek nice olur.'' Dipnot, Cem karargahını Bursa'daki Bayezid İmareti yanına kurmuştu. Bu söz o münasebetle söyleniyor. Oysa Lala'nın planı bambaşkaydı. Ayaz Paşa'ya hücum ettiği takdirde kazanacağını %100 biliyordu. Ama böyle bir galebe Bayezid'le yapmak istediği anlaşma üzerinde ters bir tesir yapabilirdi. İstanbul'da tahta çıkmış, asıl ordu tarafından padişah tanınmış, o unvanı da hayli geniş bir yetkiyle taşımaya başlamış olan Bayezid'in kendi namına hareket eden askerleri bozmuş bir adamla uyuşması ve hatta o adamla görüşmeye girişmesi hayli zordu. Bu nedenle Ayaz Paşa'ya saldırmıyor, onun çokluğa karşı gelemeyeceğini anlayarak kendiliğinden çekilmesini bekliyordu. Ancak Ayaz 1:10 oranında olan Cem ordusundan ürkmüyor, Bursa'nın bir kıyısında siper tutup oturuyor, Bayezid'in büyük orduyla gelmesini bekliyordu. Bu Lala'nın planlarını alt üst eden bir inattı ve onu ister istemez bir şeyler yapmak mecburiyetine sokuyordu. Nihayet Dimitrios'la görüşmeye gitti. Bayezid'i gücendirmeden Ayaz'ı atlatmak için tedbir sordu. İrene yine mahi olarak bu görüşmede bulunuyor, babasından fazla söz söylüyordu. Hatta yapılacak şeyi de o işaret etti. Lala Bey'in dedi, kuvvetini hissettirmeden Bayezid'e el uzatması doğru değildir. Çünkü herif bizim müracaatımızı güçsüzlüğümüze verir. Böyle bir kötü zannın önü alınmak için Bursa mutlaka düşürülmelidir. Bizim birçok şey yapacağımıza Bayezid inandırılmalıdır. Ondan sonra kendisine haber yollarız, uyuşma teklifinde bulunuruz ve Efendimiz'e hizmet yolunu açmış oluruz. Bu fikir Dimitrios'un ilham ettiği bir oyundu. Babayla kız iki kardeş arasında mutlaka kan dökülmesini, rakip orduların dökülen kan yüzünden kolay kolay uyuşamaz bir hale gelmelerini istiyordu. Aynı zamanda kendi maksatlarını elde etmek için iki yüzlü hareketlere devam edeceklerdi. Lala Bey İrene'nin fikrini beğenmekle beraber o fikrin kendi düşüncesiyle uygunlaştırılmasını istemekten geri kalmadı. ''Güzel söyledin'' dedi. ''Ayas'ı atmak, Bursa'yı almak gerçekten lazımdır. Ama bu işi ben yaparsam Bayezid gücenir, bir daha benimle bağdaşmaz. Öyle davranalım ki hem bu iş olsun hem benim adım temiz kalsın.'' Bunun üzerine çok düşündüler ve sonunda Ayaz Paşa'nın üstüne Gedik Nasuh'un saldırmasını kararlaştırdılar. Lala Bey küçük bir kuvvet üzerine bütün gücüyle saldırmayı ve bizzat yürümeyi tenezzül sayarak Nasuh Bey'i ileri gönderecekti. Bayezid'le sonradan yapılacak savaş sonunda da bu hareketini ona karşı yapılmış bir hizmet gibi gösterecekti. Cem Sultan, Lala'sının arz ettiği tedbiri kabul etmekte tereddüt göstermedi. Zaten emeli Ayas'ın ezilmesi, Bursa'nın alınmasıydı. Bu emel gerçekleşecek olduktan sonra bütün ordunun Yakup Bey kumandasında olarak ileri atılmasıyla bir kısım askerin Nasuh Bey'in emrinde yürümesi arasında hiçbir fark yoktu. İşte ilk kan bu karar üzerine döküldü. Post kavgasına çıkan iki muhteris kardeş yüzünden birkaç bin masum Türk ölüp gitti. Bursa önündeki çatışmaya Gedik Nasuh kumanda etmiş, Ayaz Paşa fırkasını bir hamlede tarumar edip kendisini de yakalamıştı. Bayezid'in eski lalası olan mağlup kumandan Cem'in huzuruna getirildiğinde Cem kardeşine hizmet etmeyi kabul eden diğer kumandanları uzaktan korkutmak amacıyla insaf göstermedi. İhtiyar askeri zincire vurdurarak hapse attırdı. Diğer esirler de hep o boş amaçla kelepçelendi, lalelendi, tomruğa konuldu. Bursa Bayezid takımının tarumar olduğunu görünce kapılarını açtı, Cem'i bir padişah olarak karşıladı, alkışlar içinde saraya götürdü, uzun uzun şenlik yaptı. Cem de bu küçük başarısını büyük bir zafer saydı. Bursa'nın ani ve fani şenliğini ebedi bir donanma sandı. Minberlerde namına okuttuğu hutbelerin semavi denilen ayetler gibi baki kalacağı sanısına düştü. Kestirdiği sikkelerin yeryüzünde dolaşıp gideceğine inanmak gafletini gösterdi. Yeşil Bursa'da saltanat sürmeye koyuldu. Cem şair de babasının Bizans İmparatorları Sarayı'na ilk adım attığı gün zafer neşesini yenecek, gururunu çiğneyecek kadar filozoflaştığını ve 11 büyük asrın o sarayda küçük bir iz bırakmadan geçip gittiğini düşünerek kederlendiğini de bilirdi. Dipnot, Fatih İstanbul'a hakim ve sahip olunca büyük bir alayla şehre girdi. Ayasofya'nın önünde attan indi. O sırada Hristiyanlığın doğudaki merkezi sayılan büyük mabedi gezdi. Sonra yine atlanarak İmparator Sarayı'na gitti. Her taraf boştu. Bütün daireler sosyal hayatın kaderi olan umulmaz devrimleri derin bir sessizlikle anlatıyorlardı. Fatih bu manzaradan etkilendi. Bir Acem şairinin şu beytini okudu. Perdedari mükûnetler kasr-ı Kayser ankebut. Bum nevvut mizenet berharim efrasiyap. Bu beytin Türkçesi şudur. Kayserlerin sarayında örümcekler perdecilik ediyor. Efrasiyap'ın kapısında baykuşlar nöbet borusu çalıyor. Öyle gaflete kapılıyor, henüz serap halinde bulunan emellerine kavuştuğunu sanıyor, kendini padişah olmuş sayarak öyle davranıyor, gülüp eğleniyor, içip neşeleniyordu. Bu tecrübesizlikle kendini beğenir olmaktan ileri geldiği kadar etrafındakilerin de ikiyüzlü aşılarının sonucuydu. Kimi defterdar, kimi nişancı olan Nedimler, Sultan-ı Şuara lakabını taşıyan şairler, dille ve kalemle Cem'in gururunu körüklüyor, gafletini koyulaştırıyorlardı. Ama en büyük zehiri sunan Dimitrios Sofyan'la İrene'ydi. Baba her gün bir teşrifat layihası okuyarak Cem'i eski İran şehin şahları, Bizans imparatorları gibi giyinmeye, konuşmaya ve oturup kalkmaya teşvik ediyordu. Yakup Bey'e civelek bir delikanlı kıyafetiyle ve yumuşak bir baş eğişle hizmet eden, Cem'in yanındaysa bir tutam kıvılcıma dönüşen İrene, Bursa alındıktan sonra iki gönül arasında akıp durdu. Birinden diğerine dolup boşanan uğursuz bir nur oldu. Cem'in yüreğinden Yakup Bey'in kalbine ve oradan da yine Cem'in gönlüne geçmekte, her iki yüreği de alt üst etmekteydi. Cem bu ele avuca sığmayan fettan güzelliğin tesiri altında yalnız zevk düşünüyor, sarhoşlukla mahmurluk arasında bocalıyordu. Yakup Bey de şuursuzlukla iradesizliğin daimi sarsıntılarıyla alıklaşarak koyu bir ihanete doğru yürüyordu. Dimitrios uzak ve çok uzak sonuçları sezinliyor gibiydi. Bahtiyarlık kanatlarını çırpa çırpa kendi eseri olan karışık ufukların en üstünde dolaşıyor ve ufkun çürük yüzeyinden renk renk uçurumlara düşecek kurbanlarını sıkı bir gözlem altında tutuyordu. Onların, o kurbanların düşmeleriyle beraber ufuk değişecek, başta kendisi ve kızı olmak üzere bu ufuk yepyeni simalarla dolacaktı. Şimdilik o simalar geride, gafil mahkumlar sahnedeydi. Tam 18 gün işte böyle geçti. Cem gündüzlerini tevcihat ile geçirdi, gecelerini çengü çengâneye adadı. Ordusunu ileri sürmeyi, sevkül ceyş noktalarını ele geçirmeyi, muhtemel taarruzlara karşı tedbir almayı düşünmedi. Her şey bitmiş ve dava sonuçlanmış gibi davrandı. Ama Bayezid'in büyük bir orduyla Üsküdar'a geçtiğini haber alınca şaşaladı, telaşlanmaya başladı. Ayas Paşa fırkasının bozulmasıyla, Bursa'nın ele geçmesiyle kardeşinin ürktüğünü, boğazın öte tarafına kapanıp kalacağını mı umuyordu? Buna belki demek mümkündür. Çünkü onun en kıymetli günlerini koyu bir gaflet içinde geçirmesini başka türlü yorumlamak mümkün değildir. Cem başına geçirdiğine kâni olduğu, tacın vehmi bir külahtan ibaret olduğunu anladıktan, kovaladığı serabın henüz uzaklarda bulunduğunu sezdikten sonra da kardeşine karşı güçlü olma çarelerini arayabilirdi. Konya'dan beri toplanan askere Bursalılar da önemli miktarda yardımcı eklemişlerdi. Aslında davasının Marmara kıyılarında da müdafaaya ihtiyacı vardı. Ama İrene ile Dimitrios Cem'in canlanmasına, doğru görüp doğru yürümesine razı olmazlardı. Osmanlı saltanatını vaktiyle Çelebiler hadisesinde olduğu gibi müzmin bir sarsıntı içinde bırakmayı istiyorlardı. Bu hain arzunun gerçekleşmesi için Cem'in mutlaka gafil olması lazımdı. Bu yüzden Bayezid'in hazırlandığını haber alır almaz paçaları sıvayıp faaliyete geçtiler. Onlara göre döndürülecek dolabın odağı Yakup Bey'de. Bütün güçlerini o odağın kendi parmakları arasında dönmesine harcıyorlardı. Dimitrios şeytani zekasını ve aldatıcı dilini kullanarak İrene'de dayanılmaz cilvelerini saçarak çalışıyordu. Nihayet Yakup Bey son sözü söyledi. ''Ben Bayezid'e kağıt yollamam. Gedik Ahmet gibi kendiliğimden borç altına giremem. Boynumu senede bağlayamam. Ama Bayezid benimle uyuşmak isterse el yazısıyla name yollarsa dik kafalılık etmem, uysallık gösteririm. Cem Sultan'a bir zarar gelmemesi şartıyla elimden gelen yardımı yaparım. Kan dökülmesinin önüne geçmeye çalışırım.'' ''Ha Ali Hoca, ha Hoca Ali.'' Cem'e ihanet etmeyi esas olarak kabul ettikten sonra Lala'nın teklifi Bayezid'den beklemesinde, ortaya şartlar koymasında hiçbir kıymet yoktu. Dimitrios bu noktayı pek iyi takdir ettiği için Osman oğullarının kökünü kurutmuş, bütün Türkleri moradan atmış gibi sevinç duydu. Yakup Bey alkışladı. ''Ne doğru görüş, ne doğru buluş. Vallahi ben bu inceliği düşünmemiştim. Sizin Bayezid'e kağıt yazmanızı istemiştim. Şimdi zihnim açıldı, aydınlandı. Hakkınız var. Aştinoğlu gibi bir yiğit padişahlar padişahına da el uzatamaz. Onlar sizin kapanızı çalmalılar.'' Sonra anlamlı anlamlı gülümsedi, fısıldadı. ''Mahi bu işi de yapar, Sultan Bayezid'i sizin ayağınıza getirir.'' Lala ani bir ıstırabın fışkırmasıyla sarsıldı ve haykırdı. ''Mahi mi? Mahi mi?'' Bir pot kırdığını anlayan Dimitrios'un rengi sarardı. Ağın kırılıp avın kaçabilmesi endişesiyle yürekten titredi, kekeledi. ''Evet, Mahi.'' Öbürü kelimelerini yumruklaştırarak Dimitrios'u hırpaladı. ''Hayır, kesinlikle hayır. Mahi buradan ayrılamaz, yanımdan uzaklaşamaz. Cem'e bile güler yüz göstermesini istemiyorum, kıskanıyorum. Üstelik bir de Bayezid mi bağlansın? Sizin dininizde üçleme var ama bizim mezhebimizde yok. Biz Allah bir deriz dururuz. Sevdiklerimizin de yüreğinde tek kalmak isteriz.''
''Yanlış anladınız sultanım. Yahut ben iyi ifade edemedim. Mahi yol gösterirsin demek istedim. Bunun ne zararı var ki?''
''O başka.'' Dimitrios'un amacı İrene'yi Bayezid'in yanına göndermekti. Fettan kızın bir yolunu bulup kadınlara karşı zaafı belki Cem'den daha fazla olan o afyon delisini baştan çıkaracağına emindi. Ama Lala Bey'in birdenbire sinirlendiğini, öfkeye kapıldığını görünce fikrini değiştirmek zorunda kaldı. Bayezid'le kızının karşılaşması tasarısından hemen vazgeçti. Yakup Bey'i sakinleştirmeye koyuldu. İrene de mecliste hazırdı ve babasının amaçlarını, kararlarını biliyordu. Oraya da o amaçları kolaylaştırmak için gelmişti. Ama durumun birdenbire çaprazladığını, kendi eseri olan kör bir aşkın yine kendi emellerine karşı şahlandığını görünce şaşaladı. Üçüncü bir sevda oyunu zevkini şimdilik feda etmesi gerektiğini anladı ve hemen tebessüm silahını kuşanarak isyan bayrağı çeken aşığının ruhuna hücum etti.
''Beni kovsan gitmem Lala Bey, bu düşünceyi nereden çıkardın ki?''
Bu silah çok keskindi. Değme erkek yüreğinin bu keskinliğe dayanması mümkün değildi. Zaten kadınlar en müşkül dakikada ya gözyaşı ya tebessüm kullanır, birincisi zayıf görünüp olayların kuvvetini aldatmak için onlara doğanın verdiği yaman bir silahtır. Ağlayan kadın mutlaka galip gelir, ikincisi onların hücum aletidir. Sevenleri hamleyle yıkmak isteyen kadın gülerek saldırır, bunda dişi aslanın erkeğini inleten tebessümünden eser vardır. Yakup Bey de her zaman olduğu gibi yine mağlup olmuştu. Çehresindeki ekşiliği gidererek gülümsemeye çalışıyordu, özür diliyordu.
''Yanlış anladın yavrum, hoş gör, kırılma.''
Kopacak fırtına böylece dindikten sonra İrene açıkladı.
''Babam efendimizle görüşsün, elçilikle Bayezid'in yanına gitsin, ne yapmak lazımsa yapsın.''
İşte bu karar üzerine Dimitrios Cem'e yanaştı, bin dereden su getirerek genç şehzadenin zihnini çeldi, kardeşiyle karşılaşmadan önce bir görüşme kapısı açılması için onu kandırdı. Düzenci Rum'un ileri sürdüğü düşüncelere göre Bursa önünde yapılacak büyük bir çatışma, Cem'in egemenliğini henüz kabul etmiş olan şehir halkının bir kısmını olsun Bayezid'e taraftar edebilirdi. Bu Cem ordusunu iki ateş arasında bırakacak bir durum demekti. Sonra bütün Anadolu Cem'in etrafında toplanmış değildi. Kesin bir savaşa girişmeden önce bu zayıflığı gidermek, Anadolu'yu baştan başa ele geçirmek lazımdı. Bunun için de oldukça geniş bir zamana ihtiyaç vardı. Bu yüzden müzakere perdesi altında zaman kazanılarak güçlenmeye, mağlubiyet ihtimallerini tamamen ortadan kaldıracak askeri bir kudret elde etmeye çalışılmalıydı. Yine Dimitrios'un aşılamasına göre Bayezid'in böyle bir teşebbüsü hilekarlık saymasına imkan yoktu. Çünkü kendisine iki kardeşin ülkeyi paylaşmaları, birinin Anadolu'da, diğerinin Rumeli'de padişahlık yapmaları teklif edilecekti. Bayezid bu teklifi reddetse bile tartışmasız ve görüşmesiz reddedemezdi. Böylece birkaç haftalık ve belki bir iki aylık zaman kazanılmış olacaktı. Kazanılan zaman Batı ve Orta Anadolu'ya Cem'in nüfuzunu yaymaya yetebilirdi. Dimitrios Gedik Ahmet'i de Cem'e hatırlatmayı unutmuyordu. Henüz İtalya sahillerinden İstanbul'a dönmemiş olan bu şöhretli askeri o eski kininden ve yazdığı mektuptan istifade ederek Beyazıt'tan ayırmak mümkündü. Gönderilecek elçiler el altından bunu da temin edebilirlerdi. Zaten telaş ve tereddüt içinde bulunan Cem, Dimitrios'un güçlü mantığı önünde uzun uzun düşünemedi. Herifin fikrini kolaylıkla kabul etti. Anadolu padişahlığını esasen kâfi de görüyordu. Eğer kardeşi böyle bir uzlaşmaya yanaşırsa cidden memnun olacaktı. Ama böyle önemli bir görüşmeyi kim idare edebilirdi? Bayezid'in ve vezirlerini hangi kuvvetli kafa ve kudretli dil kandırıp da olumlu bir sonuç elde edecekti? Dimitrios bu zorluğa da çare buldu. Selçuk Sultan'ın elçilik için İstanbul'a gönderilmesini ve yanına Şükrullah oğlu Ahmet Çelebi'nin katılmasını söyledi. Kulun da dedi, emredersen uşak gibi Sultan Hazretlerinin yanında giderim, hünkârıma hizmet etmeye çalışırım. Bu da pek zeki bir buluştu. Çünkü Selçuk Sultan Çelebi Mehmed'in kızı II. Murad'ın hemşiresi. Fatih'in halası Cem'le Bayezid'in de büyük halasıydı. Yaşı 80'i aşkındı. Osmanoğulları ailesinin en ihtiyarıydı. İki kardeş arasında aracılık için ondan daha yetkili birini bulma imkanı yoktu. Bu yüzden Cem Dimitrios'u takdir etti. Berhudar ol dedi, iyi buldun. Bu iş halam için biçilmiş kaftandır. Ama Şükrullah Çelebi hoşuma gitmiyor. Onun Hacı Çelebi ile arkadaşlığı var. Bu bir mahzur mudur hünkârım? Mahzurdur, çünkü Hacı Çelebi beni sevmez. Sevmese saltanat müjdesi getirir miydi? Orası öyle ama yüreğim yine o herife karşı soğuk. Ahmet Çelebi'nin bilgisi derindir, dili de keskindir. Değme adam onunla çene yarışına çıkamaz. Kulunuza kalırsa onu Sultan Hazretlerinin emri altında bulundurmak münasiptir. Kendisinden istifade ederiz. Sen de beraber olduğun için razı oluyorum. Peki, gitsin. Osmanlı tarihinde tek kadın elçi olan Selçuk Sultan bu konuşmadan sonra Karaman'dan davet edildi. İzzet ve ikramla Bursa'ya getirildi. Muhteşem bir alayla Bayezid'in yanına gönderildi. Şükrullah oğlu Ahmet Çelebi de onunla birlikte Karaman'dan gelmiş ve yine birlikte hareket etmişti. Ahmet Çelebi Cem Sultan'la resmi bir diyalog kurmuş ama Dimitrios'la uzun ve pek mahrem görüşmüş, Rum dönmesinin eline bir takım kağıtlar da vermişti. Hacı Çelebi'nin uzun bir mektubuna bağlı olan bu kağıtlar Cem ordusunda bulunan Çelebi müritlerinin isimlerini içeriyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 131.